Uygarlık Tarihi 11. Ayrım Sayfa 122 Amaç 3 Anadolu'daki Demir Çağı uygarlıklarının siyasi ve kültürel yapısını öğreneceksiniz. İsa'dan önce 12. yüzyılın başlarında merkezi Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte İsa'dan önce 3. bin yılın sonları ve 2. bin yılın başlarında olduğu gibi Anadolu'da bir kez daha çok sayıda büyüklü küçüklü güçler arasında paylaşılmıştır. Bu dönemde demir madeninin kullanımı yaygınlaşmış, çoğu aletler özellikle de silahlar daha etkili ve dayanıklı olan demirden yapılmıştır. Bu gelişmeler sonucunda Anadolu'nun Tunç çağları sona ermiş ve yeni bir dönem olan Demir Çağı başlamıştır. Anadolu'da Demir Çağı'nda geç Hitit kent devletleri, Urartu Krallığı, Frig Krallığı ve Lidya Krallığı en önemli siyasi güçler olarak karşımıza çıkarlar. Tamam. Geç Hitit kent devletleri. Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından hayatta kalmayı başarabilen kral ailesinin soyluları, bir zamanlar egemenlikleri altındaki Güney ve Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Suriye'yi içine alan bölgeye kaçarak burada yaşayan halklarla kaynaşıp birbirlerinden bağımsız küçük kent devletleri kurarak bir süre daha varlıklarını sürdürmüşlerdir. Hitit, Luvi, Arami ve bir kısım Hurri kökenli halklarca kurulmuş olan Geç Hitit kent devletleri ya da Suriye Hitit beylikleri olarak tanımlanan bu devletler şunlardır. Malatya çevresinde Midilli, Adıyaman yöresinde Kumru, Kahramanmaraş ve Gaziantep yöresinde Gurgam ve Karkamış, İslahiye dolaylarında Samal, Çukurova bölgesinde Kue ve Hilakku, Amik Ovası dolaylarında Patin, Adana Kadirli yöresinde Asitavanda, Kayseri Niğde ve Nevşehir civarında Tabal. Çoğu Luvice konuşan ve yazı olarak resim yazısını kullanan bu devletler, İsa'dan önce 9. yüzyılın ortalarından başlayarak önce kültürel sonra da siyasi bakımdan yeni Asur İmparatorluğu'nun etkisi altına girmişler. İsa'dan önce 8. yüzyılın sonlarında ise hepsi teker teker Asur'un eyalet sistemine dahil edilmişlerdir. Urartu Krallığı Orta Anadolu bölgesinde güçlü Hitit İmparatorluğu varlığını sürdürürken İsa'dan önce 13. yüzyılın başlarında Doğu Anadolu bölgesinde Hurri kökenli halkların oluşturduğu henüz merkezi bir yönetim altında birleşmemiş feodal beylikler bulunmaktaydı. Bu dönemde Doğu Anadolu'nun sahip olduğu demir ve bakır gibi ham madde kaynakları, bunlardan işlenmiş mal stokları, toprak ürünleri ve hayvan sürüleri İsa'dan önce 13. yüzyıldan itibaren Ön Asya'da büyük bir imparatorluk kurma uğraşı veren Asur'un askeri seferlerini bu topraklar üzerine yoğunlaştırmasına neden olmuştur. Güneyden gelen Asur tehlikesi ve baskısı, birbirlerine komşu ve akraba olan feodal beyliklerin aralarında Asur'a karşı güç birliği yapmaya yöneltmiştir. Etnik birliğin de sağladığı büyük avantajla kısa sürede beylikler arasında birleşme sağlanmış, önce Uruatri, daha sonra Nairi Feodal Beylikler Konfederasyonu oluşturularak Asur'a karşı büyük bir mücadele başlamış. Sonuçta İsa'dan önce 9. yüzyılın ortalarında başkent Tuşba, Van Kalesi ve eski Van şehri olmak üzere Van Ovası'nda merkezi Urartu Krallığı kurulmuştur. Urartu Krallığı, birbirini izleyen baba oğul krallar 1. Sarduri, İsa'dan önce 840 ila 830, İşpuini, İsa'dan önce 830 ila 820, Minua, İsa'dan önce 810 ila 785 bölü 780, 1. Argişti, İsa'dan önce 785 bölü 780 ila 760 ve 2. Sarduri, İsa'dan önce 760 ila 730 dönemlerinde büyüyüp güçlenmiş ve tüm kurumlarıyla gerçek anlamda merkezi, bürokratik bir devlet haline ulaşmıştır. Bu dönemde krallığın sınırları kuzeyde Ermenistan ve Güney Gürcistan'a, kuzeybatıda Erzincan'a, güneydoğuda Urmiye Gölü'nün güney kıyılarına, batıda Fırat Nehri'nden doğuda Hazar Denizi kıyılarına kadar genişlemiştir. Krallık, İsa'dan önce 7. yüzyılın sonlarına doğru tarih sahnesinden silinmiştir. Frig Krallığı Antik Batı kaynaklarındaki bilgilere göre Frigler, Makedonya ve Trakya'dan Boğazlar yolu ile Anadolu'ya göç eden Trak boylarından biridir. Bilim adamlarının çoğu Friklerin Trak kökenli bir halk oldukları görüşünde birleşirler. Arkeolojik veriler Trak kökenli göç hareketinin tek bir dalga halinde olmayıp İsa'dan önce 1200'lerden başlayarak İsa'dan önce 8. yüzyıla kadar dalgalar halinde devam ettiğine işaret etmektedir. Frikler İsa'dan önce 11. yüzyıla doğru Polatlı yakınlarındaki daha sonra başkentleri olacak olan Gordion, Yassıhöyük'e ulaşmışlardır. Yassıhöyük'te köy düzeyinde yerleşik bir düzeni benimseyen Friklerin göçebe ve köy düzeyindeki yaşam biçiminden siyasal örgütlü bir devlet düzenine nasıl geçtiği ve bu geçişteki aşamalar bugün için bilinmemektedir. Bununla birlikte ilk aşamada merkeze bağlı tek bir krallıktan çok birçok beyliğin varlığını düşünmek daha gerçekçi olacaktır. Gordion'un önceleri bir beylik merkezi olduğu ileri sürülebilir. Gordion, İsa'dan önce 8. yüzyılın başında Orta Anadolu'da kendi dönemi için eşi olmayan anıtsal planlı krali bir yerleşmeye dönüşmüştür. Frig devletinin bilinen ilk kralı, başkent Gordion'a adını vermiş olan Gordios'tur. Kral Gordios'tan sonra Frig tahtına oğlu Midas geçmiştir. Kral Midas, İsa'dan önce 8. yüzyılın ikinci yarısında Frig tahtında egemen olmuştur. Midas döneminde Frig devletinin yayılım alanının sınırları kesin olarak saptanamamakla birlikte Kızılırmak nehrinin doğusunda Çorum, Tokat ve Kırşehir, kuzeyde Samsun, güneyde Niğde ve Konya, güneybatıda Burdur ve Elmalı Ovası, batıda Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya, kuzeybatıda Bandırma yörelerine kadar etki alanlarını genişlettikleri anlaşılmaktadır. İsa'dan önce 7. yüzyılın ilk yarısında Kafkasya üzerinden gelen göçebe Kimmerler Anadolu'yu kasıp kavurmuştur. Frig başkenti Gordion'un da bu felaketten etkilendiği, antik batı kaynaklarında Kral Midas'ın Kimmerli istilacılara karşı aldığı yenilgiye dayanamayıp boğa kanı içerek intihar ettiği bildirilmektedir. En görkemli çağını yaşadığı sırada uğradığı Kimmer baskını ve Kral Midas'ın ani ölümü karşısında Frig Krallığı'nın politik gücü sona ermiştir. Gordion artık güçlü bir devletin başkenti olmayıp yalnızca bölgesel bir merkez durumundadır. Frig beyleri bu topraklarda İsa'dan önce 590 yılındaki Lidya kralı Aliates, İsa'dan önce 610 ila 560, Kızılırmak seferine değin bağımsızca bu tarihten İsa'dan önce 547/46 yılındaki Pers istilasına kadar da Lidya krallığına bağımlı prenslikler halinde varlıklarını devam ettirmişlerdir. Lidya krallığının yıkılışından sonra Frigya 200 yılı aşkın bir süre Pers imparatorluğunun bir parçası olmuştur. Lidya krallığı. Lidya krallığı tarihteki yerini zengin maden yatakları, verimli toprakları ve İssos gibi ünlü kralları ile almıştır. Lidya ülkesi iç Ege bölgesinde dağlık bir alan ve aralarında Gediz ve Küçük Menderes nehirlerinin aktığı vadiler içerisine konumlanmıştır. Lidya halkının kökeni tam olarak bilinmemektedir. Antik çağ yazarlarına göre güney komşuları Karyalılar, kuzey komşuları Misalılar ve doğu komşuları Friklerle akrabadırlar. Lidya'da Atyatlar, Heraklit ya da Tilonitler ve Mermnatlar olmak üzere 3 kral sülalesi egemen olmuştur. İlk iki sülale ile ilgili yeterli bilgi yoktur. Mermnat sülalesine mensup Gipes'ten itibaren ülkeye Lidya, başkente de Sardis denilmeye başlanmıştır. İsa'dan önce 687 ila 547 yılları arasında hüküm süren Mermnat sülalesi zamanında Lidya güçlü bir krallık haline gelmiş ve Anadolu'nun Kızılırmak nehrinin batısında kalan kısmına hakim olmuştur. Bu sülalenin kralları Paktalos, Sart çayının alüvyonlarından Sardis'te elde ettikleri elektron ve altın sayesinde güçlenmişler. Başkent Sardis, antik dünyanın en güçlü ve en zengin başkenti olarak ün kazanmıştır. İsa'dan önce 560 yılında tahta çıkan Aliates'in oğlu Croesus, İsa'dan önce 560 ila 547, Mermnat sülalesinin 5. ve son kralıdır. Yunanlılar, Croesus'un zengin, cömert ve güçlü bir kral olarak tanımışlardır. Croesus döneminin sonlarında Ön Asya dünyası, Med, Lidya, Babil, Kilikya devletleri arasında paylaşılmıştı. İsa'dan önce 559 yılında İran'da Med sülalesi Pers sülalesine yenildi ve egemenlik Perslere geçti. Persler, kralları Kiros yönetiminde Büyük Pers İmparatorluğunu kurdular. Pers ordusu Kızılırmak'a doğru ilerledi. Kroisos da Pers tehlikesini hissederek Kızılırmak yöresine geldi. İki ordu İsa'dan önce 547 yılı ilkbaharında Kızılırmak kavsi içinde karşı karşıya geldiler. Yaz aylarında 3 ay süren savaşta iki taraf da birbirini yenmeyi başaramadı. Sonbahara doğru Kroisos eski çağdaki savaş geleneklerine uygun olarak yaklaşan kış nedeniyle ertesi yıl aynı yerde savaşa devam etmek üzere geri çekilmeye başladı. Ancak Kiros ülkesine dönmek yerine gizlice Kroisos'u takip ederek Sardis yakınlarına geldi. 14 günlük bir kuşatmanın ardından başkent Sardis Persler tarafından ele geçirildi. Böylelikle Kiros, İsa'dan önce 547 yılında Lidya devletine son vermiş oldu. Bundan sonra Persler tüm Anadolu'ya hakim oldular. Kendimizi sınayalım. 1. Neolitik çağın en erken evreleri konusunda yeni bilgiler sağlayan, Anadolu'nun bugüne kadar saptanmış en eski yerleşmesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Çayönü, B. Çatalhöyük, C. Yarımburgaz, D. Hallancemi, E. Aşıklıhöyük. Cevap D. Yanıtınız yanlış ise Neolitik çağ konusunu tekrar okuyunuz. 2. Anadolu'da çömlekçi çarkı ilk kez hangi dönemde ve nerede kullanılmıştır? A. Erken Tunç Çağı 2. evresinde, Troya 2B tabakasında, B. Orta Tunç Çağı'nda Kültepe'de, C. Geç Neolitik dönemde Çatalhöyük'te, D. Mezolitik çağda Beldibi mağarasında, E. Erken Kalkolitik dönemde Kuru Çağ'da. Cevap A. Yanıtınız yanlış ise Erken Tunç Çağı konusunu tekrar okuyunuz. 3. Anadolu'nun Kalkolitik Çağı hangi tarihler arasındadır? A. İsa'dan önce 12.000 ila 11.000, B. İsa'dan önce 11.000 bölü 10.000 ila 5.500, C. İsa'dan önce 3200 bölü 3000 ila 2000, D. İsa'dan önce 5500 ila 3200 bölü 3000, E. İsa'dan önce 1200 ila 547 bölü 546. Cevap D. Yanıtınız yanlış ise Kalkolitik çağ konusunu tekrar okuyunuz. 4. Assur koloni çağında Assur ile Anadolu arasındaki ticaretle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Assur'dan fil dişi ve kalay dış satımı karşılığında da Anadolu'dan genellikle gümüş, altın ve değerli taş alımı yapılırdı. B. Assur'dan hububat dış satımı karşılığında da Anadolu'dan kalay ve dokuma ürünleri alımı yapılırdı. C. Assur'dan gümüş, altın ve değerli taş dış satımı karşılığında da Anadolu'dan kalay ve dokuma ürünleri alımı yapılırdı. D. Assur'dan Anadolu'ya çanak çömlek dış satımı karşılığında da Anadolu'dan obsidyen alımı yapılırdı. E. Assur'dan Anadolu'ya kalay ve dokuma ürünleri dış satımı karşılığında da Anadolu'dan genellikle gümüş, altın ve değerli taş alımı yapılırdı. Cevap E. Yanıtınız yanlış ise Orta Tunç Çağı konusunu tekrar okuyunuz. 5. Hitit kralları ve kraliçeleri aşağıdaki unvanlardan hangilerini kullanmışlardır? A. Rubaum ve Rubatum, B. Basileus ve Tavananna, C. Tabarna ve Tavananna, D. Rubaum ve Tavananna, E. Tavananna ve Rubatum. Cevap C. Yanıtınız yanlış ise Hitit uygarlığı konusunu tekrar okuyunuz. 6. Urartu ve Friklerin başkentleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Hattuşa, Sardis, B. Tuşba, Sardis, C. Gordion, Hattuşa, D. Gordion, Kaneş, E. Tuşba, Gordion. Cevap E. Yanıtınız yanlış ise Urartu ve Frik krallığı konularını tekrar okuyunuz. 7. Fibula nedir? A. Frik mezarlarına konulan ahşap masalara verilen isimdir. B. Tunçtan yapılan göbekli kasedir. C. Tunçtan yapılan yonca ağızlı büyük testidir. D. Tunç, altın ya da gümüşten yapılmış, giysi uçlarını tutturmaya yarayan veya süs amaçlı kullanılan bir tür çengelli iğnedir. E. Tunçtan yapılan frik kemeridir. Cevap D. Yanıtınız yanlış ise frik krallığı konusunu tekrar okuyunuz. 8. İlk sikke para kimler tarafından icat edilmiştir? A. Hititler, B. Lidyalılar, C. Filikler, D. Urartular, E. İyonlar. Cevap B. Yanıtınız yanlış ise Lidya Krallığı konusunu tekrar okuyunuz. 9. Anadolu'nun en büyük tümülüsü hangi krala aittir? A. Lidya Kralı Giges, B. Urartu Kralı II. Sarduri, C. Lidya Kralı Alyates, D. Filik Kralı Midas, E. Lidya Kralı Sadyates. Cevap C. Yanıtınız yanlış ise Lidya Krallığı konusunu tekrar okuyunuz. 10. Anadolu'da kurulan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? A. Asur Devleti, B. Frik Devleti, C. Urartu Devleti, D. Lidya Devleti, E. Hitit Devleti. Cevap E. Yanıtınız yanlış ise Orta Tunç Çağı konusunu tekrar okuyunuz. Okuma parçası. Kayıplara karışan Tanrı. Bir Hitit mitosu. Kayıplara karışan Tanrı'nın efsanesiyle ilgili olarak birbirinden farklı çeşitli efsaneler vardır. Her birindeki Tanrı adları ve hikayenin detayı farklıdır. Bu farklılığın sebebi, olasılıkla efsanenin bir ayinle bağlantılı olduğu ve bundan böyle klasik bir edebi destan olarak düşünülmediğidir. Diğer kültürlerdeki kahramanların aksine, Hitit efsanelerindeki Tanrı veya Kral ölmez, sadece kaybolur. Verimlilik tanrısının kayboluşu ile yeryüzünün çıplaklık ve kuraklığı arasındaki bağlantıyı Babilonya'nın Tammuz, Suriye'nin Adonis ve Yunanistan'ın Persefon hikayelerinde de görüldüğü gibi eski insanların efsanelerinde de görüyoruz. Bu ayinlere dayalı efsanelerde görüldüğü üzere Telipinu kaybolduğu zaman ağlama festivali sırasında onun kayboluş hikayesinin sözlü tekrarı ile matemi tutuldu. Bu tür törenlerde yeni ziraat mevsiminde toprağı yeniden hayata kavuşturmak için kötü ruhlar, cinler dualarla kovuldu. Aynı şekilde İbranilerin Yom Kippur Festivali, rahiplerin, insanların ve tapınakların temizlendiği bu festival günah keçisinin Skapegoat kovulmasıyla kutlandı. Levililer 16, bu fikir günümüzde yeni yılın ilk günü festivallerinde ve sembolik bir yolla da evlerin bahar temizliğinde yaşıyor. Hemen hemen bütün eski edebiyatlardaki bir diğer başlıca motif arı motifidir. Hitit hikayesinde güneş tanrısının kaybolan Telepinu'yu araması için gönderdiği arı, iğnesiyle Telepinu'yu uyandırır ve mumu ile de onu temizler, saflaştırır. Arının iğnesinin bazı hastalıkları iyileştirdiği ve mumunun da temizleyici bir vasıta olduğu inancı gerçekte ortak bir gelenektir. Yusuf'un karısı Asenat'ın hayatı ve itirafları, Eski Ahit'te Pise'u de Pigrafa adlı eserde balla temizlenen Mısır prensesi yine balla ölümsüzlüğe kavuşturulur. Tanrı Telipinu, yeryüzündeki kötülükten ötürü kendini dehşetli bir öfkeye kaptırmıştı. Öylesine bir kızgınlık içindeydi ki sol ayağının sandalını sağ ayağına, sağ ayağının sandalını da sol ayağına geçirdi. Sonra da kırlara doğru yürüdü ve kayboldu. Böylece yeryüzünün her tarafı kuraklaştı. Nehirler kurudu, artık meyve, sebze ve hububat yoktu. Ağaçlar ve otlar sarardı, sığırlar doğurmadı. Yeryüzünün bir viraneliğe döndüğünü gören güneş tanrısı, bütün tanrı ve tanrıçaları huzuruna çağırarak Telipinu'nun kaçtığını ve onun kayboluşu ile yeryüzündeki her iyi şeyin de yok olduğunu anlattı. Tanrılar Telipinu'yu aramaya koyuldular. Her tarafa baktılarsa da bulamadılar. Güneş tanrısı bir kartal çağırarak Telipinu'yu yüksek dağlarda, derin vadilerde ve nehirlerde aramasını söyledi. Kartal söyleneni yaptı ama o da bulamadan döndü. Durum artık tehlikeli olmaya başlamıştı. Çünkü yemsizlikten sığırlar ölüyordu. Mutlaka bir şey yapılmalıydı. Rüzgarlar kralı Telipinu'yu arama işini yüklendi. Gerçi diğerlerinden daha geniş bir sahada Telipinu'yu aradı ise de o da bulamadı. Telipinu'nun yaşadığı şehire baktı, Tanrı orada da yoktu. Nihayet gökyüzünün kraliçesi söz istedi. Bu akıllı kraliçe, rüzgarlar tanrısının ve öteki tanrıların yapamayacaklarını yapabilecek bir yaratığın varlığını biliyordu. Dedi ki, Telipinu'yu bulması için bir arı göndermemiz gerekiyor. Onun bu teklifiyle alay eden krallar dediler ki, sen herhalde şaka söylüyorsun. Büyük tanrılar Telipinu'yu bulamazlarken küçücük bir arının minicik kanatlarıyla mı bulacağını sanıyorsun? Tanrılara bir şey söylemeyen kraliçe, bir arı çağırdı ve ona şu talimatı verdi. Git Telipinu'yu bul ve onu bulduğun zaman da eğer uykuda ise uyandırmak için iğneni ona sok ve daha sonra mumunla da onu temizle. Arı hemen uçtu, gitti, dağları ve vadileri, nehirleri ve çölleri dolaştı. Yorgunluktan artık uçamayacak bir hale gelmek üzereydi ki Telipinu'yu Lihzina köyünde buldu. Telipinu derin bir uykudaydı. Hemen iğnesini Tanrı'ya bastırdı. Gözlerini açan Telipinu öfke içindeydi. Dinlenirken beni hangi cesaretle rahatsız ediyorsun diye haykırdı. Tanrı gerçekte öteki kızgınlığından da fazla kızgındı. Derhal ayağa kalkarak gördüğü her şeyi parçalamaya, yıkmaya başladı. Nehirlerin akışını, kaynakların fışkırışını durdurdu. Evleri parçaladı, insanları ve sığırları öldürdü. Arı acele kraliçenin yanına giderek Telipinu'yu buldum dedi. Ama onu buraya getirmesi için bir kartala ihtiyacım var. Kraliçe derhal bir kartal buldu. Arı ve kartal Telipinu'nun üzerine uçtukları zaman Tanrı öfkesini hala yenememiş, hala sağa sola saldırıyordu. Kartal kendisini hemen havaya kaldırdı ve arı ile birlikte kraliçenin yanına uçtu. Bu arada kraliçe de bir büyüyle Telipinu'nun içindeki cinleri kovmaya hazırlanıyordu. Genç kızlar nektar, bal özü, bal, susam ve merhemler getirdiler. Sihir tanrıçası Kamrusepa Telipinu'ya yaklaştı ve iyileştirme ayinini tekrarladı. Ey Telipinu, bu krem senin tavırlarını yumuşatsın. Bu yağ senin vücudunu temizlesin. Bu merhem senin ruhunu rahatlaştırsın ve seni dünyanın insanları ve tanrıları ile ahenk içine getirsin. Bu yiyecek ve içecekler sana eski kuvvetini kazandırsın ve senin önceki zerafet ve âli cenaplığını geri getirsin. Şarkı bütün tanrılarca tekrarlandı. Telipinu'nun şiddet ve öfkesi artık vücudunu terk etmişti. O şimdi yeniden gayet sakin ve nazikti. Tanrılar onun çevresinde toplandı ve Telipinu'nun yeniden aklını ve ruhunu kazanmasını kutladılar. Yeryüzü yeniden hayata kavuştu, nehirler ülke içinde akmaya başladılar. Ağaçlar canlandı, otlar yeşillendi. Hububat ve meyve bollaştı. Puslu hava kayboldu, güneş yeryüzünü ısıttı, sığırlar çayırlarda otladı. Evlerini temizleyen halk yeni yıl için hazırlık yaptı. Yeni hayatı ve refahı kutlamak için tapınağın avlusundaki bir direğe bir koyun postu asıldı. Kaynak Glaston Bratton 2000, Yakın Doğu Efsaneleri, Sümer Akat, Mısır, Ugarit Kenan, Hitit Efsaneleri. Çeviren N. Muallimoğlu, İstanbul, sayfa 154 ila 157. Sıra sizde yanıt anahtarı. Sıra sizde 1. Paleolitik çağ ekonomisinin özü avcılık ve toplayıcılıktır. Anadolu'da Paleolitik çağın en eski yerleşmeleri İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nün 1,5 kilometre kadar kuzeyinde yer alan Yarımburgaz Mağarası ile Antalya'nın 27 kilometre kuzeybatısında Şam Dağı'nın Akdeniz'e bakan yamaçlarında bulunan Karain Mağarası'dır. Sıra sizde 2. Neolitik çağın en önemli özelliği İnsanoğlunun sadece avcılık ve toplayıcılıkla sürdürdüğü tüketici yaşamı bırakarak üretici bir yaşama geçişidir. Bu çağda Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır ve Urfa çevresiyle Tuz Gölü'nün güney kesimlerinde, Isparta ve Burdur yöresindeki göller bölgesinde kültürel bir gelişme ve hareketlilik başlamıştır. Sıra sizde 3. Kalkolitik çağın en önemli özelliği taş aletlerin giderek azalması ve madenciliğin gelişmesidir. Bu çağ insanlarının yaşamında tarım, avcılığa oranla çok önemli bir yer kaplamaya başlamış, tamamen tarımcı topluluklar ortaya çıkmıştır. Kalkolitik çağ kültürü, Anadolu'nun topografik yapısı gereği kendi içinde farklı kültür bölgelerine ayrılmıştır. Bu bölgeler batıdan doğuya doğru Trakya ve Kuzeybatı Anadolu, Göller Bölgesi, Konya Ovası, Çukurova, Doğu ve Güneydoğu Anadolu olarak sıralanabilir. Sıra sizde 4. Alacaöyük Mezarlığı'nın erken Tunç Çağı'nın sonlarında Alacaöyük'te yaşayan bey ve ailelerine ait olduğu düşünülmektedir. Mezarlar 3 ila 8 metre uzunluğunda, 2 ila 5 metre genişliğinde ve 1 metre kadar derinliğinde dikdörtgen planlı çukurlardan oluşmaktadır. Çevresi ağaç ve taşlarla sınırlandırılan mezar çukurlarına, ayakları karına çekik durumdaki ceset zengin armağanlarla birlikte yerleştirilmiş, sonra mezar çukurunun üzeri ağaç, çamur ve toprakla örtülmüştür. Sıra sizde 5. Karum, Asurca liman ve rıhtım anlamına gelen pazar yerlerine verilen isimdir. Bu yerleşmelerde Asurlu tüccarlar belirli bir serbestliği içinde yaşayıp ticaret yapmaktaydılar. Vabartum, Asurca konuk evi anlamına gelmektedir. Asurlu tüccarların ana merkezler arasında konakladıkları, belki mallarını geçici olarak depoladıkları bir çeşit kervansaraylardır. Sıra sizde 6. Mısır Firavunu, 2. Ramses'in Hitit Kralı 2. Mutavalli döneminde Suriye toprakları üzerinde hak iddia etmesi üzerine Hitit-Mısır ilişkileri gerginleşmiş ve Suriye egemenliği için iki güç arasında Kadeş, Tel Nebiment kenti yakınlarında savaş yapılmıştır. İsa'dan önce 1285. Savaşı kimin kazandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bununla birlikte savaştan yıllar sonra İsa'dan önce 1270 yılında Hitit ve Mısır devletleri arasında 2. Ramses ile Hitit tahtına çıkan 3. Hattuşili, İsa'dan önce 1275 ila 1250, tarihin bilinen ilk büyük antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nı imzalamışlardır. Bu antlaşmada 3. Hattuşili'nin yanında karısı Puduhepa'nın da mührü bulunmaktadır. Antlaşmaya göre Mısır ve Hitit ülkeleri arasında iyi barış ve iyi kardeşlik sonsuz olacaktır. Mısır ülkesinin kralı Hatti ülkesine sonsuza kadar hiç saldırmayacak, Hatti ülkesinin kralı Mısır ülkesine sonsuza değin saldırmayacaktır. Sıra sizde 7. Ülke içinde en uzak sınır noktalarıyla bağlantı sağlayan karayolları, kısa ve yağışsız geçen yaz aylarında yapılacak sulu tarım için büyük önem taşıyan su kanalları, barajlar ve göletler, bayındırlık alanında Urartulardan günümüze kadar ulaşmış en önemli tesislerdir. Modern Van şehrinin çevresindeki arazilerin sulanmasında hala kullanılan Urartu kralı Minua'nın yaptırttığı 54 kilometre uzunluğundaki Minua-Şamram kanalı ile 2. Rusa'nın Erek Dağı'nın tepesine inşa ettirmiş olduğu yapay baraj gölü, Keşiş Gölü en iyi bilinen örneklerdir. Bugüne kadar saptanan ve sayıları 100'e yaklaşan sulama tesisleri Doğu Anadolu'yu bir barajlar bölgesi durumuna getirmiştir. Başka bir yerde saptanmayan bu yoğunluk nedeniyle Urartu Krallığı hidrolik uygarlık olarak da nitelendirilmektedir. Sıra sizde 8. Tümülüs, kral ve soylu kişiler için yapılmış, çoğu kez altında ahşap ya da taştan bir mezar odası bulunan yığma toprak ya da taştan mezar anıtıdır. Tümülüs mezarlar Anadolu'da Friklerden önce görülmediği için bu uygulamanın Frikler tarafından Avrupa'daki memleketlerinden getirildiği düşünülmektedir. Bu tip mezarlar Doğu Avrupa ile Karadeniz'in kuzey ve doğusundaki topraklarda en azından İsa'dan önce 2. bin yıldan beri ortak bir özellik olarak bilinmektedir. Tümülüs mezar odaları Friklerde ahşap, Lidyalılarda taştan inşa ediliyordu. Frig tümülüslerinde mezar odalarına giriş ya da kapı yokken, Lidya mezar odalarına bir giriş koridoru, dromos ve kapı eklenmiştir. Ölü, mezar odasına gömüldükten sonra Lidya tümülüslerinin üzerine dökülen toprağın kenarlardan kaymaması için tepenin çevresi krepis adı verilen bir duvarla çevrilirdi. Frig tümülüslerinde de krepis bulunmamaktadır. Orta Asya ve İran uygarlıkları. Bu ünitenin konusu, dünyanın en büyük kıtası olan ve tarihi süreç içinde büyük imparatorluklara ev sahipliği yapan Asya'nın Orta Asya ve Ön Asya bölümlerinde kurulmuş olan uygarlıklarıdır. Orta Asya'nın Hunlardan önce ve Hun dönemindeki siyasi ve kültürel yapısının uygarlık tarihi açısından dikkat çekici yönleri, Ön Asya'da İran topraklarında kurulmuş olan Elam, Med ve Pers uygarlıklarının kendine özgü özellikleri kronolojik bir sıra içinde incelenecektir. Amaçlarımız. Bu üniteyi çalıştığımızda Orta Asya'nın coğrafi sınırlarını tanımlayabilecek, Hunlardan önceki Orta Asya kültür merkezlerini tanıyacak, Asya Hun Devleti'nin kuruluş, gelişim ve yıkılış sürecini tartışabilecek, Asya Hun İmparatorluğu'nun kültür ve uygarlığına ait temel kavramları açıklayabilecek, İran'ın coğrafi sınırlarını ve kısa tarihçesini kavrayacak, Elam, Med ve Pers uygarlıklarını değerlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Örnek olay. Tarihsel olaylar birbirine sımsıkı bağlanmış bir zincirin halkaları gibidir. Düşünsenize, günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yaşayan toplumların yaşam biçimlerini günümüzde biraz değişikliğe uğramış olmasına rağmen gözlemlemek gerçekten ilginç. Örneğin, eski Orta Asya'daki inanç hayatına ilişkin yağmur yağdırması için gökyüzündeki ruhlara yapılan yakarış, İslamiyet'le birlikte yağmur duasına dönüşmüştür. Günümüzde Anadolu'nun birçok yerinde insanlar toplu halde yağmur duasına çıkarlar. Ayrıca Anadolu'da hala yaşatılan nazar boncuğu takmak, eşikten atlamamak, cenaze törenlerinde cenazeye katılanlara yemek vermek, temeli binlerce yıl öncesine dayanan Orta Asya geleneklerinin yansımasından başka ne olabilir ki? Anahtar kavramlar: Toy, Kaan, Göçebelik, Könilik, Şamanizm, Satrap, Medler, Persler, Ahura Mazda, Kral Yolu. İçindekiler: Hunlardan önceki Orta Asya tarihi ve uygarlığı, Asya Hun İmparatorluğu tarihi ve uygarlığı, İran'ın siyasi tarihi, Elam ve Med uygarlığı, Pers uygarlığı. Hunlardan önceki Orta Asya tarihi ve uygarlığı. Amaç 1. Orta Asya'nın coğrafi sınırlarını öğreneceksiniz. Dünyanın en büyük kıtası olan ve bazı büyük imparatorluklara ev sahipliği yapan Asya, tarihsel ve kültürel anlamda derin bir birikime sahiptir. Bu büyük kıta, 5 büyük coğrafya ve medeniyet bölümüne ayrılır. Bunlardan Kuzey Asya, aşağı yukarı bugünkü Sibirya topraklarını içerirken, Doğu Asya diye adlandırılan bölüm, başlıca Japonya, Japon adaları, Kore ve Mançurya'yı içine alır. Hindistan, Çin Hindi ve Doğu Hint adaları Güney Asya'da yer alırken, İran, Afganistan, Ermenistan, Arabistan, Suriye ve Mezopotamya, başka bir deyişle Irak ise Ön Asya bloğunu oluşturur. Bu 5 coğrafyanın sonuncusuna gelince, bazen İç Asya olarak da adlandırılan Orta Asya'dır. Orta Asya'nın sınırları ise çoğunlukla kuzeyde Ural Dağları'ndan başlayıp Altay Dağları'nı geçerek Kingan Dağları'na kadar uzanır. Güneyde Himalayalar ve Pamir'e kadar devam eden bu hat nihayet Hazar Denizi'nin doğu kıyısında sona erer. Genellikle çöl ve bozkırlarla kaplı Orta Asya'nın coğrafi anlamda farklı iki yüzünü Altay Dağları'nın doğu ve batısına düşen bölgeler oluşturmaktadır. Doğudaki Moğolistan'dan batıdaki tarım havzası ile Kırgız stepleri oldukça farklı özellikler taşımaktadır. Türklerin en eski yurdu olan Orta Asya'da yapılan son arkeolojik araştırmalar, bölgenin tarihsel geçmiş ve kültür ürünleri bakımından çok zengin bir birikime sahip olduğunu göstermiştir. Öyle ki bu Orta Asya'da ortaya çıkan ilk siyasal oluşumlardan binlerce yıl öncesine kadar uzanan bir sürecin birikimidir. Bu birikim hiç şüphesiz başlıca Hint Avrupalılar, Aryan ve Altaylıların etkisiyle ortaya çıkmıştır. Yaklaşık İsa'dan önce 4. ve 5. bin yıllardan beri Güney Rusya'da olduğu gibi Sibirya'nın batısında da özgün bir bozkır uygarlığı varlığını sürdürmekteydi. Henüz yazıyı kullanmayan bu uygarlık aynı zamanda atlara koşum takan ilk uygarlık olmuş, tahta deri gibi dayanıksız ürünleri işlemesini bilmiş, daha sonra metali işleyerek tarım yapmasını öğrenmiştir. Avrupalı araştırmacılar tarafından Orta Asya'ya dışarıdan ilk gelenlerin yukarıda bahsedilen Aryanlar olduğu kabul edilmektedir. İsa'dan önce 2300 ila 1900 yıllarında Anadolu ve Kafkasya yoluyla başlayan Aryanların Asya'yı işgali, bu topluluğun bir süre Hazar Denizi ve çevresinde kaldıktan sonra İsa'dan önce 1700 ila 1500'lerde Hindistan'a gelip yerleşmeleriyle son bulmuştur. 11. ayrımın sonu, sayfa 134.